Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5446 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arat Arar.
Eserin adı İletişim Bilgisi. Karacan Açık Öğretim Öğretmenin Kavram Şemalı Bilgi Sıralı Ders Notları. Türü Ders Notları. ISBN No'su 978-605-369-737-4. Bu kitap 76 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Ekim 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. İletişim Bilgisi ISBN 978-605-369-737-4. Bu kitabın elektronik ortam dahil her türlü basım, yayın hakları yayıncıya aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı kopya edilemez, çoğaltılamaz. Kitaptan alıntı yapılamaz. Bu kitap Uğraş Basın Yayın Limited şirketine aittir. Telefonla kitap siparişi için 312-435-95-95'den 155. Online kitap siparişi için www.karacankitap.com sipariş@karacankitap.com. Ayrıca şubelerimizden ve kitapçılardan temin edebilirsiniz. Öneri ve düşünceleriniz için 312-435-95-95'den 118 bilgi@karacankitap.com. Yayın ve dağıtım Karacan Yayıncılık. Tuna Caddesi No 3 06410 Kızılay Ankara. Tel 312-435-95-95-12 hat. Yayın@karacankitap.com. www.facebook.com/Karacan Akademi. Dizgi, Grafik ve Tasarım. Karacan Dizgi, Grafik ve Tasarım Birimi. Baskı, Ayrıntı Basım Evi. Tel 312-394-5590. Olası hatalarla ilgili düzeltme çizelgelerini karacan.com'dan takip edebilirsiniz. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bandrolüyle satılmaktadır. Ön Söz. Kolay ve hızlı öğrenmede niçin kavram şemalı ders notları? 1983'ten beri açık öğretim alanında faaliyette olan kurumumuz, kendi özgün yayınlarını kendin yarat ilkesinden yola çıkarak 30 yıllık birikimini sizlerle paylaşma sorumluluğunu duydu. Açık öğretimlerin sorunlarını, sıkıntılarını ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hazırlanacak yayınlarda özellikle sizin için, 1. Zaman kazandırma amacıyla kolay, pratik ve hızlı öğretim biçimi olan kavram şemalı ders notları modelini tercih ettik. 2. Enine boyutlu ve 4 renkli baskı ve şemalarla bilgilerin pratikçe ayrıştırılıp kolay anlaşılmasını sağladık. 3. Her ünitenin başına püf noktaları, uyarılar, önemli notlar, ayrıca sonuna da sınavdan çıkma olasılığı en yüksek sorulardan oluşan bir test koyduk. 4. Tamamen bize özgün bir yayın olmasına özenle dikkat ettik. Tüm bu farklılıklarıyla tam aradığınız gibi bir yayını sizin için ilk defa hazırladık. Sınavlara Karacan Açık Öğretim yayınlarıyla hazırlanarak dönem ve yıl kaybetmeden başarıyı yakalayın. Yeter ki siz zamanınızı bize ayırın, rahat ve huzurlu bir yılın keyfini yaşayın. İçindekiler. 1. Ünite. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci. Sayfa 2. 2. Ünite. Sözel İletişim. Sayfa 11. 3. Ünite. Sözsüz İletişim. Sayfa 19. 4. Ünite, Bireyler Arası İletişim, sayfa 29. 5. Ünite, Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, sayfa 38. 6. Ünite, Kitle İletişimi, sayfa 49. 7. Ünite, Çevrim İçi İletişim, sayfa 59. 8. Ünite, Uluslararası ve Kültürler Arası İletişim, sayfa 67. Ünite 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci. Ara sınav 4 veya 5, dönem sonu sınavı 1 veya 2. İletişim, kaynak, ileti, kanal, referans çerçevesi alıcı, iletişim amaçları, gürültü, süreç. İletişim. 1. Duygu ve düşüncelerin mantıklı bir biçimde başkalarına aktarılmasıdır. 2. Bir canlının herhangi bir uyarma gösterdiği ayırıcı tepkidir. 3. İnsanın var olduğu her yerde bireyler, türler ve gruplar arasında gerçekleşen mesajların değiş tokuş sürecidir. 4. Toplumca belirlenmiş anlamların, fikir, düşünce ve benzeri semboller aracılığıyla aktarıldığı bir süreçtir. Etkili bir iletişim, insanların hem mesleki hem de sosyal yaşamlarında başarılarını olumlu yönde etkilerken, zayıf iletişim birçok sorunun oluşumunda etkili olur. İletişim konusunda çalışmalarda bulunmanın sağladığı faydalar. Bireyin kendine ilişkin algıları, farkındalıkları gelişir. Hayatın işleyişi içinde kullanabilecekleri beceri ve yetenekleri gelişir. Diğer insanlar üzerinde olumlu etkide bulunabilmeyi sağlar. İnsan ilişkileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunur. Küreselleşen dünyaya uyum sağlamayı kolaylaştırır. İş hayatında başarıyı arttırır. İletişim amaçları: keşfetmek, ilişki kurmak, yardım etmek, ikna etmek, eğlenmek. Süreç: herhangi bir olayın sistemli bir şekilde ve birbirini takip eden değişimlerle gelişip başka bir olaya dönüşmesidir. İletişim süreci: diğer insanları yönetmek, bilgilendirmek, ikna etmek ve bilgilenmek amacıyla gerçekleşen işleyişi içerir. Kaynak: İletişim sürecinde mesajı yollayan ve iletim sürecini harekete geçiren öge, kaynak, düşünme, yorumlama, seçme ve algılama süreçlerinde ürettiği anlamcı iletileri simgeler aracılığıyla gönderir. Süreç kavramı: süreklilik artı gelişim artı değişim. İletimin temelinde ortaklaşma ve paylaşım vardır. İletişim sürecinde yer alan ögeler: kaynak, ileti, mesaj, kodlama ve kod alma, kanal, oluk, alıcı, hedef, gürültü, geri bildirim, yansıma. İleti, mesaj: bilginin, duygunun ya da düşüncenin kaynak tarafından kodlanmış hali. Bir bireyin iletmek istediği duygu, düşünce veya fikrin sözlü ya da sözsüz şeklidir. İleti: İletişim sürecinde kaynak tarafından yollanan görüş ve davranışların kaynak aracılığıyla sembollere bağlı olarak kodlanması. Hedeflerden meydana gelen örüntüler, sözlü anlatım sırasında kullanılan el, kol, yüz, göz gibi vücut hareketleri yanında jest ve mimikler birer ileti olarak kabul edilebilir. Göstergeler: duyular aracılığıyla kavranan, kullanıcının onayına tabi kendisinden farklı bir duruma gönderme yapar. Göstergeler: nedensiz gösterge, simge, belirtisel göstergeler, görüntüsel göstergeler, ikon. Nedensiz gösterge: obje ile uyumludur, kurallara bağlı bir uyum gösterir. Örnek: uçurtma dediğimizde ilk akla gelen, gerçek dünyada ilişkili olan uçurtmanın algılanması durumu. Belirtisel göstergeler: gerçek yaşamda yer alan obje ile varoluşsal bağlantısı olan göstergelerdir. Örnek: haber amaçlı kullanılan, yangın çıktığını duyuran zil ya da hırsız girdiğini haber veren alarm sesi. Görüntüsel göstergeler, ikon: gerçek bir nesnenin yerinde kullanılan ya anlam olarak o nesneyi çağrıştıran göstergelerdir. Örnek: evlerin bahçelerine köpeğin var olduğunu çağrıştıran resimlerin asılması, bayanlar tuvaletini gösteren topuklu ayakkabı resmi. Aydınlanma düşüncesinin temel ilkeleri: kod, farklı bir kişi ya da kişilerin zihinlerinde anlam oluşturmak için kullanılan sembollerin sistematik biçimde oluşturulmasıdır. Bilgisayarlar mesajları iki bileşenli 0 ve 1 değerleri vererek, biçimde kodlayarak kablolar ya da daha hızlı iletişime katkıda bulunan fiber kabloları aracılığıyla aktarırken, insanlar dil aracılığıyla iletilerini aktarırlar. Kodlama: mevcut düşünce, duygu ve bilgilerin alıcı tarafından anlaşılmasına imkan sağlayacak biçimde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir. Kod açma. Kaynak tarafından yollanan mesajların alıcı tarafından yorumlanması ve iletiye yüklenen anlamın çözümlendirilmesi faaliyetidir. Kod açma işleminin yüksek bir performans gösterip başarılı olarak kabul edilebilmesi için kodlama işleminin yapıldığı kaynak ve kod açma işleminin uygulandığı alıcının ortak deyimlerde buluşması gerekir. Kod, semboller ve dil bilgisi, kelimeler halindeki semboller, zaman, mekan, giyim, vücut hareketleri. Kod açma faaliyetlerinde dinlenme ve algılar son derece önemlidir. Dinleme. Sözlü ya da sözsüz olarak gönderilen iletileri aldıktan sonra onlardan bir anlam oluşturup tepkide bulunma sürecidir. Referans çerçevesi. Denem alanı iç etkenler artı iletişim ortamı dış etkenler. Denem alanı iç etkenler. Kişinin mazisini, geçmiş hayatı, tutum ve inançlarını, ihtiyaçlarını içinde barındıran alanlardır. Örnek: güven, bağlılık, tutum, değerler ve benzeri. İletişim ortamı dış etkenler. Burada yer alan etkenler kaynağın yer aldığı ortamla ilgili çevresel ve fizyolojik etkileri betimler. Örnek: insan sayısı, ışık miktarı. Kanal, oluk. İletinin kodlandıktan sonra kod açma sürecinin tamamlandığı ana kadar takip ettiği yol kanal adını alır. Hedef alıcı. Kaynak tarafından gönderilen iletinin ulaşması istenen hedeftir. Geri bildirim, yansıma. Alıcının yorumlayıp anlamlandırdığı iletilere sözlü ya da sözsüz olarak tepki verme sürecidir. İletişimde kullanılan kanallar: ses dalgaları, sinir sistemi, ışık dalgaları, radyo dalgaları, telefon kabloları. Geri bildirim 5 farklı boyutta incelenebilir. Olumlu olumsuz geri bildirim. Olumlu geri bildirim. Kaynak tarafından yollanan iletilerin iyi algılandığının ve iletişiminin aynı şekilde devam ettirilebildiğinin göstergesidir. Olumsuz geri bildirim. Yanlış giden bir şeylerin olduğunu ve yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğinin göstergesidir. Anında gecikmeli geri bildirim. Anında geri bildirim. Yüz yüze gerçekleşen iletişimin kaynak hedeften anında geri bildirim alır. Gecikmeli geri bildirim. Gazete, internet, radyo ya da televizyon gibi kitle iletişim araçları kullanılarak yollanan iletilere ilişkin geri bildirim alınması daha gecikmeli olur. Kontrollü kontrolsüz geri bildirim. Kontrollü geri bildirim. Belli bir amaca hizmet etmek için titizlikle yapılandırılır. Kontrolsüz geri bildirim. Herhangi bir müdahalede bulunmadan, kendiliğinden ve dürüstçe gösterilen doğal tepkiler. Destekleyici, eleştirel geri bildirim. Destekleyici geri bildirim. Bireyin eylemleri ve söyledikleri onaylanır. Eleştirel geri bildirim. Bireyin performansı hakkında yargılarda bulunulur. Kişi odaklı ve mesaj odaklı geri bildirim. Gürültü. Yollanan iletinin iletilmesini veya anlaşılmasını engelleyen her türlü faktörlere verilen isimdir. Gürültüye neden olan faktörler. Kitaplardaki silinmiş olan yazılar, TV izlerken gerçekleşen ses ve gürültü parazitleri, fiziksel gürültüler. Üzüntü, sevinç, heyelan, deprem gibi psikolojik faktörler. Toplumsal ve kültürel faktörler. Görme ve işitme bozuklukları. Gürültü, iletişim sürecini olumsuz yönde etkiler. Gürültü türleri: fiziksel, psikolojik, fizyolojik, anlamsal. İletişim ilkeleri. İletişim dinamik bir süreçtir. Hem bir içeriği hem de bir ilişki boyutu vardır. İletişim kaçınılmaz, geriye döndürülemez ve tekrar edilemez. Niceliği, niteliğini arttırmaz. Basit bir aktarım olmaktan çok bir olgu niteliği taşımaktadır. Bağlam, bir söz ya da davranışın gelişimine katkı sağlayan çevre. Kültürel bağlam. Kültürü ilgilendiren ve kültür ile ilgili her şey kültürel bağlamın sınırlarını oluşturur. Sosyal bağlam. İletişime katılan bireyler arasındaki statü, rol ve toplumun kültürel kurallarını içerir. Fiziksel bağlam. İletişime katılan bireyler arasındaki statü, rol ve toplumun kültürel kurallarını içerir. Zamansal bağlam. İletişimin gerçekleştiği süreci, zaman süreci içinde inceler, iletilen mesajın etkili olabilmesi, iletildiği zamana bağlıdır. Kültür, toplumca üretilen artı paylaşılan her şey. 1. Duygu ve düşüncelerin mantıklı bir biçimde başkalarına aktarılması olayına ne ad verilmektedir? A. İleti, B. Kanal, C. Oluk, D. Hedef, E. İletişim. 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusunda çalışmalarda bulunmanın sağladığı faydalar arasında yer almaz? A. Bireyin kendine ilişkin algıları gelişir. B. İş hayatına herhangi bir etkisi olmaz. C. Diğer insanlar üzerinde olumlu etkilerde bulunmayı sağlar. D. İnsan ilişkileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunur. E. Küreselleşen dünyaya uyum sağlamayı kolaylaştırır. 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından birisi olamaz? A. Keşfetmek, B. Zengin olmak, C. İlişki kurmak, D. Eğlenmek, E. İkna etmek. 4. İletişim sürecinde mesajı yollayan ve iletim sürecini harekete geçiren öge aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaynak, B. Süreç, C. Gelişim, D. Değişim, E. Alıcı hedef. 5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan ögeler arasında değildir? A. Kaynak, B. Alıcı hedef, C. Kontrol düğmesi, D. Gürültü, E. İleti. 6. Süreç kavramı aşağıda verilen hangi kavramları bünyesinde içermektedir? A. Süreklilik, aktarım, bildirim. B. İleti, kavram, bildirim. C. Süreklilik, gelişim, aktarım. D. Süreklilik, gelişim, değişim. E. Aktarım, geri bildirim, değişim. 7. Duyular aracılığıyla kavranan, kullanıcının onayına tabi, kendisinden farklı bir duruma gönderme yapan kavramlara ne ad verilir? A. Alıcılar, B. Gürültüler, C. Mesajlar, D. İletiler, E. Göstergeler. 8. Deneme alanı ve iletişim ortamı olarak iki etkenden meydana gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanal, oluk, B. Geri bildirim, yansıma, C. Göstergeler, D. Referans çerçevesi, E. Süreç kavramı. 9. Kaynak tarafından gönderilen iletinin ulaşması istenen hedeftir. İletinin kodlandıktan sonra kod açma sürecinin tamamlandığı ana kadar takip ettiği yoldur. Yukarıda tanımlanan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A. Geri bildirim, hedef. B. Hedef, geri bildirim. C. Hedef, kanal, oluk. D. Kanal, geri bildirim. E. İleti, kanal. 10. Aşağıdakilerden hangisi geri bildirimin boyutları arasında yer almaz? A. Basit, zor geri bildirim. B. Olumlu, olumsuz geri bildirim. C. Kontrollü, kontrolsüz geri bildirim. D. Anında, gecikmeli geri bildirim. E. Destekleyici, eleştirel geri bildirim. 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ilkeleri arasında yer almaz? A. İletişim statik bir süreçtir. B. İletişim bireyin kendinden başlar. C. Niceliği niteliğini arttırmaz. D. İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişki boyutu vardır. iletişim basit bir aktarımdan çok bir olgu niteliği taşımaktadır. 12. Toplumca üretilen ve paylaşılan her şey olarak ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? A. Enformasyon, B. Kültür, C. Psikoloji, D. Toplum bilimi, E. İletişim. Cevap anahtarı 1. E 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. E 8. D 9. C 10. A 11. A 12. B Sözel iletişim, ünite 2. Ara sınav 4 veya 5, dönem sonu sınavı 1 veya 2. Etos, patos, logos, çengel çeşitleri, açılış, ana metin, kapanış, sahne korkusu. Konuşmanın bireylere sağladığı faydalar. Fiziksel, ses dalgalarının meydana getirilmesi ve aktarılması. Fizyolojik, insan anatomisi ve yaşamsal faaliyetler. Psikolojik, tepki, uyaran, uyarma, anlam. Sosyolojik, bireyler birbirleriyle konuşarak yalnızlıktan kurtulur ve sosyal bir varlık haline gelir. İnsan konuşan bir hayvandır. Aristoteles. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler. Etos. Konuşmacının söyledikleri ya da yaptıklarıyla çelişmemesi, göründüğü gibi olmasıdır. Patos, dinleyici kitleyi anlayabilme ve istenilen doğrultuda yönlendirebilme yeteneğidir. Logos, konuşmacının konuştuğu konu hakkında gerçek anlamda bilgili olmasıdır. Herakleitos. Logos kavramını söz ve akıl kavramlarının yerine kullanmış ve logosu bütün evrenin ve insanlık bilgi birikiminin temel ilkesi olarak kabul etmiştir. Dil ve konuşma ile ilgili düzenli görüşler ilk düzenli. Dil ve konuşma ile ilgili ilk düzenli görüşler ve çalışmalara eski Yunan felsefesinde rastlanmaktadır. 19. yüzyılda dil ve konuşma ile ilgili bilimsel ve sistematik çalışmalar. Ünlem kuramı. Hayvanlar arasında gerçekleşen iletişimden esinlenerek ilkel insanların da duygusal tepkilerini ifade ederken kullandıkları ünlemlerle konuşmanın ortaya çıkabileceğini kabul eder. Yansıtma kuramı. Konuşmaya başlamadan hemen önce insanoğlunun öncelikle doğadaki sesleri dinlediğini ve bundan yola çıkarak konuşmanın başlayabileceğini kabul eder. İş şarkısı kuramı. İlkel insanların beraber yaptıkları işler sırasında çıkardıkları ritmik seslerden yola çıkarak konuşmanın başlayabileceğini kabul eder. Jest kuramı. Konuşmanın ortaya çıkmasında jestlerin, bedensel hareketler etkili olduğunu savunur. Not, jestler konuşmayı öğrenen çocuklarda ilk davranıştır. Toplumsal denetim kuramı. Konuşmanın insanoğlunun duygusal, coşkusal ve deneysel yaşamı içinde rastgele ortaya çıktığını savunur. Çocukta konuşmanın gelişim evreleri. Duyumsuzluk evresi. Çocuk bu dönemde bilinçsizce rastgele jestler ve sesler çıkarır. Jest evresi. Gerçekleşen jestler biyolojik ihtiyaçların tatmin edilmesine yardım etmek amacıyla ortaya çıkar. Dil öncesi seslenme evresi. Bu evre ile jest evresi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bebek, bulunduğu ortamda denetim sağlayabilmek amacıyla jestleri öğrenirken, aynı zamanda da ileride kullanacağı dilin simgeleri için ihtiyacı olan konuşma seslerini depolama çabası içindedir. Telaffuz edilen dil evresi. Bu dönemi diğerlerinden ayıran en önemli olay, çocukta hece sesleriyle onların telaffuzu arasında dönüşümlü tepkiler oluşturma çabasının gözlemlenmesidir. Bilgi hiyerarşisi. Veri artı malumat, enformasyon artı bilgi artı anlayış artı bilgelik. Bilgi hiyerarşisinde soyutlamanın başladığı düzey anlayış düzeyidir. bilgi hiyerarşisinde üzerinde işlem yapılmış lakin anlamdan yoksun olan bilgili düzeyi enformasyon malumattır. Veri işlenmemiştir. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken nitelikler. Gözlem yeteneği gelişmiştir, kapsamlı bir bilgi arşivinden yararlanır, amacıyla doğru orantılı ve mantıklı bir süreç içinde düşünebilme özelliği gelişmiştir, sahip olduğu yetenekleri ve bu yeteneklerin sınırlarını bilir, dinleyicisini çok iyi tanır, iletişim ve konuşmada kişiliğin ne kadar önemli olduğunu göz ardı etmez, konuşma faaliyetini meydana getiren fiziksel faktörlerin önemini bilir. Kendisinin hatalarını bulup eleştirebilir. Yaptığı her türlü konuşmada ahlaki açıdan da sorumlulukları olduğunu iyi bilir ve unutmaz. İyi bir konuşma stratejisi. Açılış artı ana metin artı kapanış. Açılış. İzleyicinin en kısa sürede dikkatini çekmeye imkan sağlayan ana fikir ve temanın girişinin gerçekleştiği ve konuşmanın devamında hangi konuların tartışılacağını da belirten kısımdır. İzleyicilerin dikkatini çekmek için konuşmaya bir çengelle başlanması gerekir. Çengel, izleyicilerin ilgisini çekilmesine yardımcı olur ve bu kişilerin konuşmanın ana düşüncesine yönlendirir. Açılış konuşmasının son kısmı olarak tanımlanan kavrama ön serim denir. Çengel çeşitleri. Bir anekdot, hikaye veya kişisel anı paylaşılabilir. Güncel bir olay referans gösterilebilir. Fiziksel yerler, haber hikayeleri ve benzeri. Etkili bir görsel imge kullanılabilir. Direkt olarak dinleyiciler referans olarak gösterilebilir. Alıntı yapılabilir. Mizahi hikayeler veya fıkralar anlatılabilir. Önem arz eden istatistiki veriler kullanılabilir. Bireyleri düşünmeye iten değişik ilginç sorular sorulabilir. Konuşmacı kendi hakkında bilgiler verebilir. Ana metin. Yapılan konuşmanın ana düşüncesinin, temasının ve detaylarının tartışılacağı, kilit noktalarının kurulup konuyla ilgili parçalarının sunulacağı bölümdür. Ana metinde dikkat edilecek hususlar. Ana fikir veya tema bağlantısı, açıklık ve mantık. En yüksek etki. Kapanış. Anlatılanların, püf noktalarının ve sunulan fikirlerin kısa süreli olarak gözden geçirilip sonuç fikrine ulaştığı bölümdür. Etkili kapanış. Gözden geçirme artı sonuç fikirleri. Gözden geçirme. Konuşmada ifade edilen en önemli noktalar kısaca tekrar ifade edilir. Sonuç fikirleri. Yapılacak olan konuşmanın sonunda da yine dinleyiciyi etki altında bırakacak ve hatırlanacak bir bitiriş gerçekleşmelidir. Ön serim. Konuşmanın ana fikrinin kısaca üstünden geçtikten sonra önem arz eden noktaların ve konuya ne şekilde yaklaşılacağının açıklandığı bölüm. Sahne korkusu. Bireyin topluluğa hitaben herhangi bir konuşma, gösteri ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirememesi durumu olarak ifade edilmektedir. Toplum huzurunda konuşma yaparken bireyi engelleyen en büyük etken korku ve heyecandır. Kapanış fikri olarak kullanılabilecek farklı yöntemler. Çemberi tamamlamak, etkili ve iyi yazılmış cümle, eyleme davet etmek, geleceğe değinmek. Sahne korkusuyla başa çıkmanın yolları, tanıdık yüzler, rahatlama hareketleri, bilinmeyeni bilen yapmak, yapıcı ve pozitif hayal kurmak. Bireyin toplumda ilerlemesine etkileyen faktörler. Hep böyle oldum. Ben böyleyim. Bu benim yapımda var. Elimden gelebilecek bir şey yok. 1. Aşağıdakilerden hangisi iletinin kodlandıktan sonra kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yoldur. A. Kanal. B. İleti. C. Kodlama. D. Kod açma. E. Geri bildirim. 2. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın niteliği değerlendirilirken kullanılacak 4 boyuttan birisi değildir? A. Fiziksel. B. Fizyolojik. C. Sosyolojik, D. Nörolojik, E. Psikolojik. 3. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı, yeme, içme, soluk alma gibi organların birincil işlevi değil, ikincil işlevi olarak değerlendiren yaklaşımdır? A. Psikolojik, B. Fizyolojik, C. Nörolojik, D. Fiziksel, E. Sosyolojik. 4. Aşağıdakilerden hangisi dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisidir? A. Patos, B. Logos, C. Jest, D. Etos, E. Doyumsuzluk. 5. Çocukta toplumsal denetim dürtüsünün önem taşıdığı gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir? A. Başlangıç evresi, B. Telaffuz evresi, C. Dil öncesi seslenme evresi, D. Doyumsuzluk, E. Jest evresi. 6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde soyutlamayla ilgili olan düzeydir? A. Veri, B. Malumat, C. Anlayış, D. Bilgi, E. Bilgelik. Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının sahip olması gereken bilgi hiyerarşisindeki düzeylerden birisi değildir? A. Veri, B. Malumat, C. Anlayış, D. Bilgi, E. Tecrübe. 8. Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden birisidir? A. Cinsellik, B. Uyuma, C. Yeme, D. İçme, E. Konuşma. 9. Jest dilinden sonra gelen ses kodu edinme evresi aşağıdakilerden hangisidir? A. Konuşmanın bitişi evresi, B. En ilkel ve temel evre, C. Konuşmanın başlangıç evresi, D. Jestin bitiş evresi, E. Toplumsal denetim evresi. 10. Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının söyledikleriyle yaptıklarının içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesidir? A. Logos, B. İlthas. A. Logos, B. İlthas, C. Ketos, D. Patos, E. Etos. 11. Konuşma eylemi fizyolojik görüşe göre kaçıncı eylemdir? A. Birinci eylem, B. İkinci eylem, C. Üçüncü eylem, D. Dördüncü eylem, E. Beşinci eylem. 12. Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? A. Veri, B. Kod, C. Enformasyon, D. Anlayış, E. Bilgelik. Cevap anahtarı 1. A. 2. D. 3. B. 4. A. 5. E. 6. C. 7 E, 8 E, 9 B, 10 E, 11 B, 12 C. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.